Merhaba, ben Yusuf. Ninenar TR Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Frederick P. Brooks Jr. imzalı İnsan Ay Efsanesi. Büyük ölçekli yazılım projelerinin neden çoğu kez planlanandan uzun sürdüğünü inceleyen, denemelerden oluşan bir yazılım mühendisliği klasiğidir. İlk kez Innosop'una düküş yılında yayımlanan kitap, Brooks'un IBM System, bir Husopuna düküş ve OS İlküş projelerindeki yönetim deneyimlerinden beslenir. Yıl dönümü baskısı, özgün denemelere ek olarak yazarın yıllar sonra yaptığı değerlendirmeleri ve Gümüş Kurşun Yok başlıklı etkili makalesini içerir. Kitabın ana amacı, yazılım geliştirmeyi yalnızca emek miktarı ile ölçülebilen bir üretim faaliyeti gibi görmenin hatalarını açıklamaktır. Brooks, özellikle geciken bir projeye yeni personel eklemenin çoğu durumda gecikmeyi azaltmak yerine büyüteceğini savunur. Ancak eser sadece bu ünlü yasa ile sınırlı değildir. Ekip iletişimi, mimari tutarlılık, dokümantasyon, test, tahmin, değişim yönetimi ve teknik karmaşıklık gibi konuları birbirine bağlı biçimde ele alır. Eski teknoloji örnekleri taşısa da karmaşık işleri yönetmenin insani ve örgütsel maliyetlerini anlamak için temel bir başvuru niteliğini korur. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, insan ay ölçüsü neden yazılımda yanıltıcıdır? Kitabın en bilinen tezi, insan ayın yazılım işi için güvenilir bir üretkenlik ölçüsü olmadığıdır. Bir kişinin 12 ayda yapacağı işin 12 kişiyle bir ayda biteceği varsayımı, bazı bölünebilir işler için kısmen geçerli olabilir. Fakat yazılım geliştirme, ortak bir tasarımı anlamayı, kararları paylaşmayı, kod parçalarını birleştirmeyi ve sonuçları birlikte sınamayı gerektirir. Bu faaliyetlerin önemli bölümü sırayla ilerler ve kolayca paralelleştirilemez. Yeni katılan her kişi, önce sistemi, araçları, standartları ve önceki kararların gerekçelerini öğrenmek zorundadır. Bu eğitim yükü de mevcut ekibin zamanından alınır. Ayrıca ekip büyüdükçe olası iletişim kanallarının sayısı hızla artar. Herkesin aynı öncelikler, arayüzler ve sorumluluklar üzerinde anlaşması daha pahalı hale gelir. Brooks yasası, gecikmiş bir yazılım projesine personel eklemenin projeyi daha da geciktirebileceğini tam bu nedenle söyler. Bu, hiç kimsenin eklenmemesi gerektiği anlamına gelmez. Test, dokümantasyon, bağımsız bileşenler veya işletim desteği gibi daha ayrıştırılabilir alanlarda takviye yararlı olabilir, asıl ders. Takvimi kurtarmak için önce işin hangi kısmının gerçekten bölünebildiğini, hangi kısmının ise bilgi paylaşımı ve ardışık kararlar nedeniyle zaman istediğini ayırt etmektir. İkinci olarak kavramsal bütünlük. Büyük sistemin tek bir ürün gibi davranmasını sağlar, Brooks'a göre büyük bir yazılım ürününün değeri yalnızca çok sayıda özellik sunmasından doğmaz. Kullanıcının karşısına tutarlı kavramlar, öngörülebilir kurallar ve anlaşılır arayüzlerle çıkması gerekir. Buna kavramsal bütünlük denir. Çok sayıda ekip kendi başına makul kararlar verse bile, bu kararlar ortak bir tasarım görüşüne bağlanmadığında ürün dağınık görünür. Aynı iş farklı bölümlerde farklı terimlerle yapılabilir, benzer arayüzler farklı davranabilir ve kullanıcı gereksiz istisnalarla uğraşır. Brooks, tasarımın temel ilkelerinin sınırlı sayıda mimar tarafından belirlenmesini, uygulamanın ise daha geniş bir ekip tarafından yürütülmesini savunur. Bu yaklaşım, yaratıcılığı tümüyle bastırmayı değil, ürünün dışarıdan algılanan düzenini korumayı amaçlar. Özellikle kurumların dijital hizmetlerinde bu fikir kolayca görülür. Bir vatandaşın farklı ekranlarda aynı kavram için farklı kurallarla karşılaşması, teknik olarak çalışan ama kullanımı zor bir sistem yaratır. Kavramsal bütünlük için mimari tanımların, arayüz sözleşmelerinin ve kullanıcıya dönük kılavuzların güncel tutulması gerekir. Böylece ekipler bağımsız çalışsa bile, ortaya çıkan parçalar rastgele bir yığın değil, ortak bir fikrin parçaları olarak birleşir. Üçüncü olarak, iletişim yükü ve cerrahi ekip modeli, rol tasarımını belirler, insan ay efsanesi, büyük projelerde asıl sorunun yalnızca programcı sayısı olmadığını, rollerin nasıl düzenlendiği olduğunu vurgular. Brooks, küçük bir grubun doğrudan anlaşmayla çözebildiği sorunların, ekip büyüdükçe toplantılar, aktarımlar, uyum kontrolleri ve yanlış anlamalar ürettiğini anlatır. Babil Kulesi benzetmesi, ortak iletişim dili ve düzeni bozulduğunda teknik yetkinliğin tek başına yeterli olmadığını gösterir. Kitaptaki cerrahi ekip fikri. her geliştiricinin her işi aynı ölçüde yapmaya çalıştığı eşitlikçi model yerine, güçlü bir baş programcının tasarım ve kritik kodlama sorumluluğunu üstlenmesini önerir. Diğer uzmanlar ise test, araç geliştirme, dokümantasyon, yönetim ve teknik destek gibi görevlerle bu çekirdeği tamamlar. Bu model her güncel kuruma doğrudan kopyalanacak katı bir şema değildir. Yine de uzmanlaşmanın koordinasyonu azaltacak şekilde kurulması gerektiğine dair önemli bir uyarıdır. Günümüzde çevik ekipler daha dağıtık karar alma biçimlerini benimseyebilir. Buna rağmen kritik mimari kararların sahibi belirsizse, aynı koordinasyon maliyeti yeniden ortaya çıkar. Kitabın uygulanabilir mesajı, unvanları çoğaltmak değil, karar yetkisini, bilgi akışını ve teslim sorumluluğunu görünür hale getirmektir. Ekip yapısı, iletişimi desteklemeli, iletişim ise tasarımın yerini almaya çalışmamalıdır. Dördüncü olarak belirtimler. Çalışma kitabı ve kilometre taşları görünür denetim araçlarıdır. Brooks, karmaşık projelerde dokümantasyonu ikinci bir bürokrasi olarak değil, ortak kararların çalışabilir kaydı olarak ele alır. Bir ürünün ne yapacağı, bileşenlerin birbirleriyle nasıl konuşacağı ve değişikliklerin hangi sonuçları doğuracağı açık değilse, ekipler aynı sorunu farklı biçimde çözer. Bu nedenle ürün kılavuzları, resmi belirtimler ve proje çalışma kitabı gibi araçlar tasarımın iletişim altyapısını oluşturur. Çalışma kitabı fikri, proje hakkında önemli kararların, planların ve teknik bilgilerin erişilebilir biçimde toplanmasını hedefler. Bugünün sürüm kontrolü, görev takip sistemi ve iç bilgi tabanı gibi araçları bu ilkenin çağdaş karşılıkları olarak düşünmek mümkündür. Kitap ayrıca ilerlemenin sadece iyimser yüzdelerle izlenemeyeceğini söyler. Gerçek kilometre taşları gözlemlenebilir çıktılara dayanmalıdır, derleme. Bileşen testi, arayüzün tamamlanması, entegrasyon testi veya kullanıcı dokümanının hazır olması gibi somut durumlar, belirsiz ilerleme beyanlarından daha anlamlıdır. Brooks'un takvim denetimine dair uyarısı özellikle önemlidir. Projeler çoğu zaman büyük bir felaketle değil, küçük gecikmelerin uzun süre saklanmasıyla raydan çıkar. Erken ve dürüst raporlama sorunu tek başına çözmez. Fakat yönetimin kapsamı azaltmak, sıralamayı değiştirmek veya kaynakları dikkatle yönlendirmek için zamanında karar almasını sağlar. Son olarak, özel karmaşıklık ve gümüş kurşun beklentisinin sınırları, kitabın sonraki bölümlerinde yer alan gümüş kurşun yok düşüncesi, yazılım alanında tek bir yöntem, dil veya aracın üretkenliği bir anda katlamasını bekleme eğilimine karşı çıkar. Brooks, zorlukları özel ve rastlantısal olarak ayırır. Rastlantısal zorluklar, araçların yetersizliği, makine sınırlamaları, kurulum süreçleri veya teknik temsil biçimleri gibi unsurlardan doğar. Daha iyi diller, geliştirme ortamları, otomasyon ve yeniden kullanım bu yükleri ciddi biçimde azaltabilir. Özel zorluk ise problemin kendisindeki karmaşık kurallar, istisnalar, ilişkiler ve değişen ihtiyaçlardır. Bir bankacılık, sağlık ya da kamu hizmeti sistemindeki iş kurallarını anlamak ve bunları tutarlı biçimde modellemek, salt daha hızlı kod yazma aracıyla ortadan kalkmaz. Brooks, teknolojik ilerlemeyi reddetmez, prototipleme, yüksek seviyeli diller, disiplinli tasarım ve iyi araçların değerini kabul eder. İtirazı, bunların yönetim ve kavrayış sorunlarını sihirli biçimde çözeceği varsayımınadır. Bu ayrım bugün de önemlidir. Yeni bir yapay zeka aracı veya çerçeve, tekrarlanan işleri hızlandırabilir. Ancak belirsiz gereksinimleri netleştirmek, çelişen paydaş beklentilerini uzlaştırmak ve sade bir ürün modeli kurmak hala insan yargısı ister. Kitap, teknoloji seçimini mucize arayışıyla değil, hangi zorluğu gerçekten azalttığını sorarak değerlendirmeyi öğretir. Sonuç olarak insan AI efsanesi. Yazılım geliştiriciler, teknik liderler, ürün yöneticileri, proje yöneticileri ve büyük dijital dönüşüm programlarında görev alan analistler için özellikle yararlıdır. Yeni başlayanlar kitapta geçen bazı tarihsel araçları ve ana makine dönemine ait örnekleri eski bulabilir. Buna karşın kitabın asıl değeri, güncel araç reçeteleri vermesinde değil, projelerin neden öngörülemez hale geldiğini açıklayan düşünme çerçevesindedir. Gecikme karşısında ekip büyütme refleksini sorgulatır. Tasarım kararlarının sahipliğini, iletişimin maliyetini, erken testin gereğini ve dokümantasyonun koordinasyondaki işlevini somut biçimde bağlar. Bu nedenle kitap, yalnızca yazılım sektöründe değil, karmaşık bilgi işlerinin yönetiminde de okunabilir. Benzer yönetim kitaplarının bir bölümü süreç adımlarına, ölçümlere veya popüler çalışma yöntemlerine odaklanır. Brooks'un eseri ise üretim takviminin altında yatan yapısal gerilimleri inceler. İnsan sayısı, takvim süresi ve iş kapsamı arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığını gösterir. Ayrıca yıl dönümü baskısında yazarın kendi savlarını yıllar sonra yeniden ele alması metni dogmatik bir manifesto olmaktan çıkarır. Okur, hangi fikirlerin kalıcı olduğunu, hangilerinin dönemin koşullarıyla sınırlı kaldığını değerlendirme olanağı bulur. Kitap, uygulanacak tek bir yönetim modeli sunmaz. Bunun yerine her müdahalenin eğitim, iletişim, entegrasyon ve kavramsal tutarlılık maliyetlerini hesaba katmayı öğretir. Onu alanındaki pek çok kitaptan ayıran temel özellik, teknik karmaşıklık ile örgütsel gerçekliği aynı analizin içinde tutmasıdır. Destek olmak isterseniz Frederick Brooks Jenner'e kitabı, podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.